Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5446 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güzin Arat Arar. Eserin adı Ninova'nın Yakarışı, Doğu Asur Kilise Gelenekleri ve Patrick Marshamu'nun Katli. Yazarı Surma Hanım. Türkçe'ye çeviren Meral Barış. Türü, kısa roman. Avesta Basın Yayın 3. baskı 2009 İstanbul. ISBN No'su 978-975-7112-07-5. Bu kitap 108 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Aralık 2012. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Klasiklerde ilkin rastladık çoğumuz onlara. Siyahlara bürünmüş ibadet adamları, kahinler, diyakonlar, matranlar, çanlar, nakuşalar. Oysa onlar çok yakınımızda, yanı başımızdaydılar. Hem de çoğumuzdan önce buradaydılar. Rivayet değil, bir zamanlar bu topraklarda Kuatsaniş'te gece yarısı ibadete başlanır, nakuşalar çalınırdı ve köyün reisi gecenin onuruna evinin çatısında tüfeğiyle atışlar yapardı. Bugün harabelere dönüşmüş mekanlarda eskiden gece yarısı kiliseler ışıklarla donatılır, dualar başlar, herkes ilahiler söyleyerek mezarlığa giderdi. Çok eski zamanlarda Mezopotamya'da insanlar ellerinde mumlarla birbirlerini yeniden diriliş, yaşam ve yenilenmek senin üzerine olsun diye selamlardı. Şimdiye kadar hep biz konuştuk. Onlar sustu. Artık sıra onlarda. Şimdi onlar konuşacak. İyi dinleyin bu yakarışı. Belki bu çığlıklarda sizin de payınız vardır. Ninova'nın Yakarışı. Surma Hanım, kendi halkı arasında daha çok Surma Hanem olarak bilinen Surma de Bayt Marsamcun, 27 Ocak 1883'te Hakkari'de Kutsanis'te doğdu. 8 çocuktan en büyüğü olan Surma Hanem, hayatını erkek kardeşlerine yardımcı rahibe olarak adadı. Patrick ailesinin bu en yetkili kadını Hakkari'de Santerbury misyonunun başpiskoposu V.H. Brownie adlı bir misyoner tarafından eğitildi. Surma Hanem, 1896'da evlenmeyeceğine dair dinsel bir yemin etti, hayatını ailesine ve halkına adadı. Doğu Asur Kilisesi'nin bütün toplantı ve ayinlerinde bir otorite olarak kabul edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Surma Hanem, Batı'da Asur meselesinin sözcüsü olarak tanındı. Halkının durumunu iyileştirmek için çaba gösterdi. 1933'te ailesiyle birlikte Kıbrıs'a, bir süre sonra da Londra'ya yerleşti. 1964'te San Francisco'ya giden Surma Hanem, son günlerini Kaliforniya Turlock'ta geçirdi. Kasım 1975'te hayata gözlerini yumdu. Önsöz. Canterbury Başpiskoposu'nun lütfuyla. Bu son derece önemli küçük kitap, benim olduğu kadar birçok kişinin özel ve güçlü bir ilgi odağı olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Hakkında çok az şey bildiğimiz bir kilise ve ulusun öyküsü, günlük yaşamı hakkında ana hatlarıyla bilgiler edinmemizi sağlayacak nitelikte bir kitaptır bu. Ve burada öyküyü ulusun kendi ağzından dinleme imkanına sahip olacağız. 30 yılı aşkın bir süre Canterbury Başpiskoposu'nun Doğu Asur Kilisesi yararına üstlendiği misyon, sadece az sayıda bir arkadaş grubunun dua ve düşüncelerinde yer aldı. Bu misyona ilişkin bir kamuoyu oluşturulamadı. Bu misyon adına yürütülen çalışmalar ve amaçlananlar Bayan Surma Hanım tarafından kısaca anlatılmıştır. Değerli bayan yazılarında sürekli bunlardan söz etmektedir. Bu 30 yıl boyunca çok sayıda değerli misyonerimiz, Asurların verdiği isimle havariler, Lambeth'e sürekli olarak çalışmalarını içeren raporlar gönderiyordu. Yalnızca birkaçı dışında bütün raporlara daha 35 yaşındayken bize bu kitabı kazandıran bu hoş ve yetenekli bayanın çalışmalarında kaynak olarak başvurulmuştur. Yönetimdeki hanedanın bir üyesi olan Surma Hanım, Patrick Rouville Marchamont'un yeğeni, Patrick'in halefleri olan Benjamin ve Pavles Marchamont'un kız kardeşidir. Bu değerli hanımefendi, ulusal ve dini konularla büyümüş ve bu konularda kendini yetiştirerek öyle bir düzeye gelmiş ki bizim için güvenilir bir dost ve danışmandır artık o. Asur kadınlarının her birinden çok daha iyi olan eğitimini kendisinin Rabbi Doktor Brown diye hitap ettiği bizim en sadık misyonerlerimizden birine borçludur. Kitabının dilinden de rahatlıkla anlaşılabileceği gibi bu eğitiminin bir parçasını da iyi derecede İngilizce bilgisi oluşturmaktadır. 1910'da Kutsanis'te bir kaza sonucu yitirdiğimiz Doktor Brownie, bana sık sık öğrencisi üzerinde beslediği büyük umutlardan söz ederdi. Umutları boşa çıkmadı. Ancak ben burada sadece Surma Hanım'ın halkı için yaptıklarının öneminden söz etmek istiyorum. Etkileyiciliği daha çocuk yaşlardayken kendini hissettirmeye başlayan bu hanımın değeri bu son fırtınalı ve korku dolu yıllarda en yüksek noktaya ulaşmıştır. Korkuya kapılmadan güvenilir ve saygın bir kişilik sergileyerek kardeşinin öldürüldüğü ve halkı üzerinde katliamlar yapıldığı ve tüm bu karışıklık içinde bir lider, kurtarıcı arandığı günlerde gerçek bir lider gibi hareket etmesinin yerinde olacağını görmüştü. Sıcak savaş yıllarında cephanelik koruması gibi kimsenin istemeyeceği sorumluluklar oy birliğiyle ona verilmiştir. En az bir kez bir askeri harekatı ya da kaçışı tamamen kendi tarzında yönetmiş ve Bakuba'daki büyük bir sığınma kampında küçümsenmeyecek bir yere gelmiştir. Oldukça endişe verici ve sonuçları büyük bir merakla beklenen görüşmelerin, tartışmaların yapıldığı aylarda halkını temsil etmek üzere Paris ve Londra'ya delege olarak gönderilmesi bile söz konusu olmuştu. Britanya parlamentosunda da onun yardımlarıyla halk tanıklığı için iyi bir fırsat doğdu. Bu koşullar altında bu hanımefendinin İngiltere'de bulunduğu sıralarda, bu sayfalarda da sunulan halkına ait dini ve laik anlamda hesaplaşmayı üstlenmesinden daha doğal bir şey yoktu doğrusu. Dürüstlükle bezenmiş, sadeliğinin altında onun esas gücü yatıyor, onu okurken politik ve tarihi tablo, etik ve dini konular üzerine daha da netleşmek isteyenlerin ya Başpiskoposluk Misyonu Komitesi'nin yayımladığı belgelere ya da insanlığın beşiği, orijinali The Cradle of Mankind, Dr. V. A. Wigram, A.J. Black, En Küçük Müttefikimiz, SPCK 1920, Doğu Asur Kilisesi, The Assyrian Church, 100-640 AD gibi kitaplara bakmaları gerekecektir. Fakat inanıyorum ki konusunda oldukça iddialı olan İngiltere ve Amerika'da büyük ilgi görecek olan bu küçük kitabın derlemesiyle Surma Hanım'ın halkına yıllar sonra kendisini şükranla anmalarını sağlayacak hizmetlerinin en güzeli sunulmuştur. Randall Cantor, Lambert Paskalya, 1920. Giriş. Kitabın konusu olan Doğu Asur Kilisesi, komşusu Batı Asur, Süryani, Yakubi Kilisesi ile birlikte Filistin'in doğusunda Süryanice konuşan insanlar, Part ve İkinci Pers İmparatorluklarına bağlı uluslar arasında Tanrı inancının büyüklüğünü temsil eden oldukça eski bir Hristiyanlık kurumudur. Asurlar, İncil-i Şerif atalarımıza Aday ve Mari adındaki havariler tarafından getirildi. Derler ve geleneklerine göre Aday, Ermeni Kilisesi'nin de kendi kurucusu olarak kabul etti. İsa'nın havarisi Tadeus'tur. Güzel bir tarihi delil, büyük olasılıkla 70 havariden biri olan bu isimdeki bir kişinin İsa'dan sonra 100 yılında Adiabenele olduğunu göstermektedir. Bu Doğu Kilisesi, yani o günkü Roma İmparatorluğu'nun doğusunda yaşayan Hristiyanların kilisesi, İsa'dan sonra 325 tarihinde toplanan Nisya, İznik meclisinde adlarının geçmemiş olmasından da anlaşılacağı gibi dışlanmış bir durumdaydı. Ve İsa'dan sonra 411'e dek bu meclisin kararlaştırdığı Hristiyanlık ilkelerini resmi olarak kabul etmediler ve bu ilkeler hakkında bilgileri olduğunda kendi öğretileri ile olan uyumunu gördüler. Bu meclisten tek tek piskoposların haberleri varken kilise tüm üyeleriyle birlikte bilgi sahibi değildi. Kilisenin tamamen ayrı durması kendini korumak amacıyla Roma İmparatorluğu Kilisesi'ne uzak kalma gerekliliğiyle daha belirginleşir. Roma İmparatorluğu Hristiyan olduğunda İran'da daha önce hoşgörüyle bakılan Hristiyan topluluklara daha sonra Türkiye'deki Hristiyan azınlıklara yapılacağı gibi kuşkuyla bakılmaya başlandı ve onlara bir dizi katliam ve zulüm politikası uygulandı. Buna göre biz diğer Hristiyanlar gibi değiliz ve İran Şahı'nın Roma İmparatorluğu ile her çatışmasında zulme uğramamalıyız diyebilmek için Romalı Hristiyanlardan kendilerini farklı kılacak en küçük bir ayrıntının dahi üzerinde durmaları onlar için en doğal olanıydı. Bu durumda Nastur yanlısı olmakla suçlanmaları söz konusu oldu. Bu sonuçta onların kutsal bakireyi, Meryem Ana'yı İsa'nın annesi diye adlandırmaları, Efes meclisini onaylamamaları ve Nastur'un adını büyük şükranla anmalarından çıkarılmıştır. Diğer yandan Kalkedon Kadıköy meclisini kabul etmeleri de Nastur'un öğretileri dışına çıkmayacaklarının bir göstergesi olmuştur. Sonraki günlerde ilahi kişilikli ifadesinin İsa için yerinde bir öğreti gereği olduğunu ve kutsal bakire Meryem için İsa'nın annesi adlandırmasını ilan ettiler. Bu İsa'nın annesi, İsa Tanrı üçlemesi demekti. İslamiyet'in her ikisinin de görüş açısını ezip geçmesine dek monofizit, İsa'da tek bir doğanın var olduğunu savunan öğreti olan İstanbul'daki kilise ile Nasturilerin arasında hiçbir bağlantı olmadı. Arap halifelerin yönetimleri altında bu kilise güzel bir tarihe sahip oldu. Misyonlarını Çin, Afganistan ve Hindistan'a dek genişletti ki Hindistan'da bugün de bu kilisenin varlığı sürmektedir. Bir seferinde 25 kadar başkent başpiskoposu Kıldaniler ya da Bağdat'ta yaşayan Asurların patriğine bağlılıklarını sundular. Tüm bunlara karşın bu büyük kilise Batı tarafından tamamen unutuldu. Öyle ki bu kiliseden herhangi bir elçi Roma'ya geldiğinde ona başka bir gezegenden gelmiş gibi bakılıyordu. Bağdat halifesinin düşmesi ve Türk gücünün yükselmesi İsa'dan sonra 1400 ile birlikte kötü günlerde gelmişti. O sıralarda gerilemekte olan Mezopotamya uygarlığı Tatar Timur'un saldırılarından korkunç yaralar aldı ve Türklerin kötü yönetimi Arapların yönetimi altında gelişmiş topraklarda yok edici etkisini göstermeye başladı. Hristiyanların Katolik Protestan diye ikiye bölünmesi kilisenin gücünü yitirmesine neden oldu. 19. yüzyılda ilk dönemlerin sadece bir gölgesi kalmıştı. Bu nedenle kilise yetkilileri bir kardeş olarak onlara destekte bulunacakları ve bağımsızlıklarına saygı gösterecekleri güvencesiyle İngiltere kilisesinden yardım istediler. Şunu da kabul etmeliyiz ki en ciddi eleştiriler nazarında kilisedeki ruhani seviye tamamen battığı halde ki biz buna inanmıyoruz, güçlü zamanlarındaki seviyesini hala korumaktadır. Çünkü cefakar insanlar üretme kapasitesine her zaman sahip olmuştur. V.A. Wigram, İlahiyat Doktoru. 1. Asur Ulusu. Birçok kişi benden büyük savaş öncesinde Mezopotamya'da yaşamış olan Asur kardeşlerimizin dinlerinde ya da günlük yaşamlarında sürdüre geldikleri bazı geleneklerinden kısaca söz etmemi istemişti. İzninizle öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bizler eski Ninovalı Asurların soyundan geldiğimize inanıyoruz. Bu dağlarımızda yaşayan insanların ve özellikle Tiyari kabilesi halkının yüz yapılarıyla İngiliz Müzesi British Museum'da yer alan figürlerdeki krallar ve diğer Asurların yüzleri arasında yapılacak bir karşılaştırma ile kanıtlanabilir. Şu da bir gerçek ki bu insanlarla olan dil benzerliği de ayrı bir delil olma özelliği taşımaktadır. Köpek, at, öküz, eşek, deve, leopar, kartal, ruh, kardeş, kul ve yılın aylarının isimleri gibi sürekli kullanımda olan Süryanice sözcüklerin çoğunun karşılıkları antik Asuristan kayıtlarındakilerle birbirini tutmaktadır. Eski Asurlar çoğunlukla Ninova'yı çevreleyen ovada yaşadılar. Ta ki imparatorlukları İsa'dan önce 600'de yıkılana dek. Şüphe yok ki halkımız sığınacakları bir yer olarak düşündükleri bu ovaların kuzeyine çok yakın olan dağlarda uzunca bir süre yaşamıştır. Oralarda geçici bir süre gittikleri halde ne kadar uzun süre kaldıkları kiliselerinin çok eski oluşuyla kolayca kanıtlanabilir. Örneklemek gerekirse Mardetlaye Kilisesi, Malik Aziz tarafından Tal Vadisi'ndeki Ribat Kalesi'nde İsa'dan sonra 5. yüzyılda yaptırılmıştır. Margivergis de Bart Glala Kilisesi, Hananis diye biliniyor ve Cilo'daki Marzaya Kilisesi 6. yüzyılda yapılmıştır. Adı geçen ikinci kilisenin yapımı Malik Balak tarafından başlatılmış ve daha sonra oğlu Zorak tarafından da tamamlanmıştır. Verdiğimiz tarihler kiliselerin kendi kayıtlarından ve azizlerin tarih yazılarından alınmıştır. Ne yazık ki kiliselerin tamamını büyük savaş sırasında kaybettik ve hepsi de bu yıkıcı savaş yüzünden yok oldu. Sözünü ettiğimiz dağlardaki okul ve kiliselerden söz eden eski tarihi kayıtlardan öğrendiğimiz kadarıyla en az 6. yüzyıldan 16. yüzyıla dek Mezopotamya'da yaşamış olan birçok Hristiyan kabile vardır. 16. yüzyıl sonlarında Gurmal'da, Çölmerik Zap Nehri kıyısında eğitim veren büyük bir hocamız vardı. Kürt asıllı bu değerli kişinin adı Marmusi'ydi. Albak'taki başkale piskoposu da onun çağdaşlarından biriydi. Şunu da söylemeliyim, erkek kardeşi bir soyguncuydu. Buradan anlaşılabileceği gibi Kürtlerin doğası o günlerden bu yana hiç değişmemiş durumda. Başvurulan olayın etkisiyle okuyucuların Asurları katı bir biçimde değerlendirmeye yöneleceklerinden endişe duyduğum için söz konusu 100 yıl öncesi hayatına bir korsan olarak başlamış olan bir papadan, 23. John'dan söz etmem gerekiyor burada. Papa'nın iki erkek kardeşi de din adamı olan Papa'nın etkisini göz ardı ederek yakalanmaları ve asılmalarına dek geçen süre içinde bu korsanlık mesleklerini sürdürdüler. Papa, kralın hatır gönül tanımayan bu adaletine asla bağışlayamadı. Milman, Latin Hristiyanlığı, 13. cilt, V.A. Wigram. Tüm bunların çoğunu okumuş olduğum tarih kayıtlarından ve şu anda yok edilmiş bulunan kitaplardan elde ettiğimi söylemeliyim. Bu bilgilerin birçoğu da kuşaklar boyunca sözlü olarak yapılan aktarımlara dayanmaktadır. Bir keresinde erkek kardeşi Margivergis Kilisesi'ne ait toprakları güç kullanarak ele geçirmiş olan bir Kürt kızının Hananis'teki evinde konuk edildim. Beni üzerinde ölü bir ağaç bulunan bir tepeye çıkardı ve bu tepenin öyküsünü bilip bilmediğini sordu. Sonra tüm yaşayanlarının Sanam Faris, putperest olduğu eski dönemlerde Hananis topraklarında bir malikin varlığından söz etti. Daha sonra bu köye gelene dek Hananis topraklarında vaazlar veren İsa'nın bir müridi çıka gelmiş. Köye geldiğinde tüm kapıları kilitli bulmuş ve maliğin evine gidip onun kapısını çalmış. Karşısına bir kadın çıkmış ve ona bütün kapıların neden kilitli olduğunu sorduğunda yaşlı kadın, tüm köylünün Malik ile birlikte bu tepede benim şimdi gördüğüm ağacın altında tapınmaya gittiğini söylemiş. Evin içine doğru bakınca bir köşede çırılçıplak olarak çömelmiş tatlı bir kız görmüş ve daha sonra bu küçük kızın Malik'in özürlü kızı olduğunu öğrenmiş. Bunun üzerine ona şifa vererek iyileşmesini sağlamış ve ardından kız kalkmış, giyinmiş ve ateş yakıp ona yemek yapmaya koyulmuş. Uzaktan evinden yükselen dumanı gören Malik çok kızmış ve "Benim evimde ateş yakan kimdir?" diye sorunca "Bu sizin kızınız. O artık iyileşti ve şimdi evdeki yabancı için yemek pişiriyor." yanıtı verilmiş. Bu mucizevi olay üzerine bütün halk İsa'nın dinine dönmüş. Bu Kürt kızına öyküyü nereden bildiğini sorduğumda bana bu öykünün babadan oğla anlatıla geldiğini söyledi. Ben burada ne kilisenin ne de milletin tarihini yazıyorum. Yaptığım geleneklerimizden bazılarını aktarmaktan başka bir şey değil ve şunu da belirteyim, okuyucunun bu ulusu yalnızca benim yazdıklarımın ışığı altında değerlendirmemesini rica ediyorum. Bunu neden mi istiyorum? Çok basit. Çünkü siz batılılar çoğu zaman biz doğulular hakkında her şeyi biliyormuş gibi öyle kolay yargılıyorsunuz ki. İşte bu yüzden kilisenin tarihini ve antik çağdaki büyük değerini Hindistan'a, Semerkant'a ve kilisenin Singanfu anıtının bulunduğu varlığının güzel bir kanıtı olarak böyle bir anıtı hala bağrında saklayan Çin'e misyonerlerini nasıl yolladığını anlatmayı tamamen bu konuda yetkin bilim adamlarına, uzmanlara bırakmayı uygun buluyorum. Hiç şüphem yok, Dr. Wigram'ın İnsanlığın Beşiği ve Asur Kilisesi adlı kitaplarını okuyanlar büyük bir ilgiyle daha çok şey öğrenebileceklerdir. Ben yalnızca geleneklerimizi anlatmakla yetineceğim. 2. Vaftiz ayini, kilise ve kiliselerin donanımı. Vaftiz ayini bizim papazlarımızın Doğu Kilisesi'nin 7 ayininden biridir ve kilisede yapılır, düzenlenir. Çocuklarımız düzenli olarak daha 8 günlükken vaftiz edilmek üzere kiliseye getirilirler. Bu ayin 1 Ocak dini yortusunun ardından yapılır. Fakat uygulamada vaftiz töreni bazen kiliselere uzak köylerde bir papaz bulunmaması yüzünden aylarca ya da yıllarca ertelenmektedir. V.A. Wigram. Vaftiz babası ya da anası bebeğin diakona sunulacağı zaman sarılacağı ipekten beyaz bezi ve başlığı önceden hazırlamalıdır. Bu noktada kutsal kitabın Mezmurlar bölümünde yer alan süslü güzel sözler okunur. Siz onu şeref ve onur ile taçlandırdınız ve o sizden hayat istedi ve siz ona uzun bir ömür bağışladınız. Bebeğin başlığının tepesine 3 küçük püskül dikilir. Siyah püskül alnına doğru sarkar ve hep gözünün önündedir ki ölümü simgeler. Başının sağından sarkan beyaz püskül yapılan vaftiz töreninin bir sembolüdür. Solda ise kırmızı bir püskül görürüz ve bu da başına gelebilecek olan kötülüklerin getireceği ölümü işaret eder. Bazı köylerde başlık yalnızca beyaz ve renkli ipeksi ipliklerden yapılır. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra vaftiz babaları bebeklerle birlikte tören yapılacak kilisenin kapısında beklerler. Bu sırada da içeride ellerinde İncil-i Şerif, haç, buhurdanlık ve mumlarla töreni gerçekleştirmeye hazırlanan diakonlar ve kahinler bulunmaktadır. Diakon ezberden karuzuta, İslam'da münacat, Episle bazı Hristiyan ayinlerinde Resullerin mektuplarından okunan parça ve de İncil-i Şerif okunur. Bunu suyun takdis töreni izler. Bu da tamamlanınca kahin, diakon tarafından vaftiz babasından alınıp kendisine sunulan bebeğin alnını mesederken baba, oğul ve kutsal ruh adına der ve sonra da bebeğin tüm vücudunu meseder. Ardından bebek vaftiz kurnasının yanında duran ikinci bir kahine verilir. Tören sırasında iki kahin bulunması zorunludur. İkinci kahin de baba, oğul ve kutsal ruh adına sonsuza dek vaftizlenmiştir der ve amin diyerek bebeği 3 kez vaftiz kurnasına batırıp çıkarır. Diakon sonra bebeği alıp beyaz giysilerine sarılmak üzere vaftiz babasına verir. Bebek giydirildikten sonra vaftiz babası onu kutsal komünyonu kabul ettiği katedralin kapısına götürür ve ayin yapan papaz bebeğin kafasına başlığını giydirir. Bu sırada da abartılı süslü sözler söyler. 4 ya da 5 yaşındaki bir çocuk Asaya Rabbani ayinine getirilebilir. Bu ayin, komünyon, başka bir deyişle şarap ve ekmek yeme ayinidir. Vaftiz hizmeti bu durumda papaz tayin ve takdis hizmeti gibi kutsal komünyon töreninin bir ara bölümüdür. Tören hizmeti gerçekleştirildikten sonra vaftiz heyeti kilise bahçesine çıkar, bazı büyük kilise törenlerinde müzisyen alayının öncülüğünde eve gidilir. Vaftiz babaları vaftiz keklerini bebeğin ailesinin evine getirirler. Beyaz elbise ve şapka saklanır ve çocuk öldüğünde bu giysiler onunla birlikte gömülür. Evlenme yaşına geldiğinde evlenirken vaftiz başlığını takar, eğer manastır yaşamı sürdürmek isterse o zaman bu başlık üyeliğe kabul töreninde giyilir. Vaftiz başlığını püsküllerle süslemek çok eski bir gelenek değildir. Vaftiz babaları, anaları tüm ailenin gözünde büyük bir şeref sahibidir ve vaftiz edilen çocukların aileleriyle vaftiz babalarının aileleri törenden sonra kan bağıyla bağlanmışçasına akraba olmuşlardır ve bu yüzden birbirlerinin çocuklarının evlenmesi söz konusu olamaz. Ailede ölen biri olduğunda cenaze törenine ilk gelmesi gereken kişi vaftiz babası, anasıdır ve ailenin sevinçli bir gününde, özellikle de bu bir düğün töreni olursa, vaftiz anası babası ilk konuktur. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.